Ayrım 3 Son Yüzleşme Liza Gardner Sayfa 28 İkinci Bölüm Dünya Boston dedektifi Çavuş D.D. Warren'a verilmişti ve Warren bu durumdan hiç memnun değildi. Bu işte bir gariplik vardı. Doğuştan bir işkolik olan D.D. işiyle yaşayıp onunla nefes alan biriydi. Hiçbir şey onu ekibiyle toplanıp gece gündüz hiç durmadan avlarının izini sürebileceği ve geceler boyunca soğuk pizza yemesine sebep olacak sansasyonel bir cinayet dosyasından daha mutlu edemezdi. Ama şimdiki duruma bakacak olursak D.D. artık en az kendisi kadar uykusuz bir Jack bebeğin annesiydi. Diş mi çıkarıyordu yoksa? 10 haftalıkken bu pek muhtemel olmasa gerekti. Kolik miydi? Belki de. Ne yazık ki bebekler dünyaya bir kullanım kılavuzuyla gelmiyorlardı. D.D. en son geçen gece ona şarkı söylemeye kalkmış ve bebek daha da fazla basmıştı çığlığı. En nihayetinde D.D. de pes ederek onunla birlikte ağlamaya başlamıştı. Saat 4 civarında her ikisi de sızıp kalmış ve D.D.'yi saat 6'da uyandıran saatin alarmı olmuştu. Ama D.D.'nin bu huysuzluğunun sebebi sadece 2 saat uyumuş olması değildi. Kabul hayatında büyük ve köklü bir değişiklik olmuştu. 40 yaşında ve hamile olduğu gerçeği düşünülecek olursa artık kendini aile içi mutluluğa adayıp bebeğinin babasıyla aynı evi paylaşmak istemesi normaldi. North End'deki dairesini satmış, yıllardır biriktirdiği 4 parça eşyaya veda edip Alex'in banliyödeki ufak çiftlik evine yerleşmişti. Alex zarif bir şekilde giysi dolabının tamamını D.D.'ye tahsis etmişti. D.D. de bunun karşılığında geceleri elinden geldiğince üzerlerindeki örtüyü kendi tarafına çekmemek için çabalıyordu. Her ikisi de çocuk odası fikrini sevmişlerdi. Alex bebek bakımı konusunda ona yardımcı oluyordu. Şefkatliydi ve en önemlisi de polis akademisinde ders veren bir olay yeri uzmanı olarak D.D.'ye işini yapması için fırsat verecek kadar da anlayışlıydı. Dün tüm gecesini sıraya riayet ederek bebekle birlikte ayakta geçirmişti. Bu yüzden D.D.'nin huysuzluğunun sebebi kesinlikle Alex değildi. Ayrıca bu dosya D.D.'nin 8 haftalık doğum izninden sonra aldığı ilk ciddi dosyaydı. Geçen son 2 haftada sürekli olarak yaptığı evrak işlerinden kurtulup saha araştırmasına inmek kulağa çok daha iyi geliyordu. Bu yüzden D.D.'nin bu sebeple huysuzlandığı da söylenemezdi. İşin aslı D.D. bu konuda konuşmak istemiyordu. Sadece başkalarından onun acısını paylaşmalarını istiyordu o kadar. D.D. kaldırımın üzerine giderek daha da çoğalan meraklı kalabalığı yararak kendine yol açtı ve olay yeri şeridinin hemen önünde duran görevli memura dedektif kimliğini gösterdi. Memur görev duygusuyla D.D.'nin adını ve sicil numarasını elindeki deftere not etti. D.D. nihayetinde sarı şeridin altından geçip solmuş gri renkli binanın yer yer soyulmuş ahşap merdivenlerine tırmanmadan evvel ayaklarına birer galoş ve başına da bir bone geçirdi. Olay yeri düşük gelirliler için yapılmış binanın ikinci katında tek odalı evlerden biriydi. Kurban 40'lı yaşlarında Kafkas bir erkekti. D.D.'ye göre kurbanın civardaki 8 bloklu geri çapta yer alan tek beyaz erkek olma ihtimali hayli yüksekti. Görünüşe göre adam yalnız yaşıyordu ve ihbar ancak komşuların evden kötü kokular geldiğini fark etmesiyle yapılabilmişti. D.D. bu tür eski binalardan nefret ederdi. Eğer umutsuzluğa 4 duvar, akan bir çatı ve birkaç pencereyle şekil verecek olsanız hiç şüphesiz tam da bu bina gibi görünürdü. D.D. binaya yaklaşırken gözlerini bir an olsun ondan ayırmayan aşağılık gençlerden nefret etti. Öyle acımasız görünüyorlardı ki gözleriyle bir Boston polisini rahatsız etmekten kaçınacak gibi bir halleri yoktu. Kaybedecek neleri kalmıştı ki? D.D. 80'lik ufak tefek ninelerin ellerindeki pazar poşetleriyle 3 kat tırmanmak zorunda kalıp kışları insanın iliğini donduran, yazın da sıcaktan cayır cayır yakan bu binaya giriyor olmalarını kendine fena halde dert ediyordu. D.D. kapı aralıklarından güvensizlik içinde onu izleyen çocuk kümelerine baktı umutsuzca. Güvensizlerdi çünkü onlara 4-5-6 yıllık uzun ömürlerinde çoktan toplumdaki otoritelerden nefret etmeleri öğretilmişti. Boston'da ırklar arası ilişkiler, şehrin iç kesimlerindeki sosyoekonomi, Buna ne isim verirseniz verin, bu tür eski ve harap binalar işinin Boston nüfusunun önemli bir kısmı tarafından hala kabul görmediğini hatırlatıyordu ona. Adam burada öldürülmüştü ve Didi ve ekibi bunu araştırmakla yükümlüydü. Ekibiyle birlikte katili tutuklayacaklardı ve bugün bu apartmanda yaşayanlar için hayat nasıl devam ettiyse yarın da yine kaldığı yerden devam edecekti. Çavuş D.D. Warren bugün huysuzdu ama bu konuda konuşmak istemiyordu. D.D.'yi ikinci katta karşılayan ekipten arkadaşı Neil oldu. 32 yaşındaki bu leylek gibi uzun, kızıl kafalı adam Boston polis merkezine katılmadan evvel acil tıp teknisyeni olarak çalışmıştı. Bu nedenle insanın kanını donduran bütün olay yerlerine ilk gönderilen hep o olurdu. Neil şu anda ağzına ve burnuna bir mendil tutuyordu ki D.D. bunu kötüye işaret olarak algıladı. Neil D.D.'nin yüzündeki ifadeye bakıp hafifçe geri çekildi. Tereddüt içinde bebekle ilgili bir sorun mu diye sordu. D.D. çıkışarak huysuzluğumun sebebi o değil dedi. Neil'in bunun üzerine biraz kafa yorması gerekiyordu. Alex seni terk mi etti? Ah Tanrı aşkına! D.D. ekibini, ekibi de D.D.'yi severdi. Ama sadece D.D. ile çalışıyor olmak, onunla yaşayan Alex'in nasıl da melek gibi bir insan olduğunu anlamak için yeterliydi. Huysuzluğumun sebebi o da değil. Neil tüm cesaretini toplayarak, içeri girmek zorunda değilsin dedi. Yani eğer koku seni rahatsız ettiyse ya da... Sesi bir anda canlılığını yitirmişti. D.D.'nin gözlerinde gördüğü tehditkar bakış bunun için yeterliydi. Neil sesini kesti. D.D. nihayet ağzındaki baklayı çıkarıp, ''Annem ve babam geliyorlar.'' dedi. ''Senin bir ailen var mıydı?'' D.D. Neil'a gözlerini devirerek baktı. ''Florida'dalar.'' diyerek söylendi. ''Orada yaşıyorlar. Tüm günlerini golf ve bridge oynayarak, yaşlı insanların yaptığı şeyleri yaparak geçiriyorlar.'' Florida'da olmaktan mutlular. Ben de onların orada olmasından mutluyum. Şimdi sırf bir bebeğim oldu diye iyi giden bir şeyleri neden bozalım ki? Neil başını evet anlamında sallayıp beklemeye koyuldu. D.D.'nin sözlerini bitirdiğini anladığı anda hafifçe öne doğru eğildi. İsimleri var mı? Patsy ve Roy. Ah işte bu her şeyi açıklar. Şimdi artık kurbandan bahsedebilir miyiz lütfen? Hiç sormayacaksın sandım. Elimizde ne var? Kafasında iki kurşun yarası var. Muhtemelen 3 ya da 4 gün önce öldürülmüş. D.D. merakla tek kaşını havaya kaldırdı ve cesedi kastederek şişme ya da çürüme var mı diye sordu. Neyse ki soğuk nedeniyle bozulmamış. Doğru. D.D. eğer Ağustos ayının sıcağı ve nemi olmuş olsa 4 günlük bir cesedin kokusunu bir mahalle öteden alabilirdi. Ama şimdi dairenin kapısının sadece 2,5 metre uzağında durmasına rağmen burnuna sadece hafiften bozulmuş bir koku geliyordu o kadar. Bu durumda Boston'ın Ocak ayı ortası soğuğuna şükretmek gerekti. O an aklına bir şey takıldı. Kaşlarını çatarak, ''Peki apartmanın kalorifer sistemi?'' diye sordu. ''Sistem kapalı.'' D.D. yeniden tek kaşını havaya kaldırdı. ''Bunu kurban mı yapmış yoksa katil mi?'' Neil omuzlarını silkti. Çünkü henüz bu sorunun cevabını bilmiyordu. Ama bunu kendisinin de merak etmediği anlamına gelmiyordu. D.D. genellikle sesli düşünürdü. Bu nedenle ekipteki çalışanlar kendilerini korumak adına bu fikirleri kişisel algılamamayı öğrenmişlerdi. D.D. içerideki soruşturma ekibini kastederek kimler var diye sordu. Neil çabuk çabuk pek çok isim saydı. Ekibin bir diğer elemanı, namı diğer aile babası Phil, birkaç olay yeri inceleme uzmanı, parmak izi uzmanları, fotoğrafçı ve adli tıp ekibi. Bir parti için çok da kalabalık sayılmazdı. Zaten D.D. de böyle olmasını tercih ederdi. Mekan küçük olduğunda fazladan birkaç memurun, hatta sözde uzmanların ortalığı karıştırmakta üstlerine yoktu. D.D. inceleme yaptığı yeri sıkı gözetim ve kontrol altında tutmaktan hoşlanırdı. Çünkü sonrasında eğer işler ters gidecek olursa kabak onun başına patlayacaktı. Ama zaten D.D. de himayesindekileri bir dolu üniformalı adamın üzerine yem olarak sürmektense suçu üstlenmeyi tercih ederdi. D.D. Neil'a ''Bilmem gereken başka bir şey var mı?'' diye sordu. Neil inatlaşarak ''Varsa da söylemeyeceğim.'' dedi. Didi gözlerini şaşkınlık içinde ona dikmişti. Ekibin diğer elemanı Phil'in onunla zıtlaşmasına alışıktı ama Neil pek öyle biri sayılmazdı. Neil gözlerini Didi'den alarak, "Çünkü eğer söylersem ve söylediklerimde yanılırsam tepen atar," diyerek mırıldandı. "Eğer söylemezsem ve haklıysam sonrasında sen kendini daha iyi hisseder, kendine pay çıkarırsın." Didi başını iki yana salladı. Neil, Didi'nin ve Phil'in ardına bu kadar gizleniyor olmasa gerçekten mükemmel bir dedektif olabilirdi. Vaktinin çoğunu morgda saatlerce ceset incelemeye ayırırken, Didi'nin ve Phil'in ekipte öne çıkmalarına yardımcı olmaktan rahatsız değil gibiydi. Didi, adli tıp uzmanı Ben Whitley'in de içeride olup olmadığını merak etti. Neil ve Ben bir yılı aşkın süredir birlikteydiler. İlişkileri başlı başına bir ofis aşkı olmaktan çok iş icabı gibiydi. Olası bir ayrılık durumunda yaşanabilecekleri düşünmek bile Didi'nin kendini huzursuz hissetmesine sebep oluyordu. Ama bununla birlikte Didi 40 yaşında bekar ve 10 haftalık bir erkek bebek annesi olarak insanlara kişisel tavsiyelerde bulunacak durumda olmadığını biliyordu. Hayat bildiği gibi geliyordu nasılsa, insanın tek yapabileceği de ona ayak uydurmak oluyordu. Didi derin bir iç çekip burnunun kemerine dokundu ve hayata ayak uydururken ne kadar da uykusuz kaldığını hissetti. Bu sabah evden çıkarken Jack o kocaman mavi gözleri ve al yanaklarıyla pusetinde kıvrılmış yatıyordu. Didi oğlunun başına bir öpücük kondurduğunda Jack de o pofuduk minik ellerini heyecanla sallamıştı. 10 haftalık bir bebek annesini özlemeyi bilir miydi acaba? Çünkü Didi 10 haftalık bir annenin minik oğlunu özleyeceğinden adı gibi emindi. Didi son bir kez daha derin bir iç çekip omuzlarını dikleştirdi ve yeniden işinin başına döndü. İçeri girdiğinde Didi'nin burnunu sızlatan ilk şey yoğun bir amonyak kokusu olmuştu. Didi sanki sert bir duvara çarpmış gibi geri çekilirken yaşlarla dolan gözlerinin önündeki havayı eliyle dağıtmaya çalıştı ki bu hareket hiçbir işe yaramayan bir refleksti o kadar. Bakışlarını yere çevirdiğinde hikayenin geri kalan kısmını açıkça görebiliyordu. Öbek öbek yığılmış hayvan dışkısı ve beraberinde bir düzine kadar idrar gölcüğü. "Bu da ne böyle?" diye sordu. "Yavru köpek," diye cevapladı Neil. "Sarkık kulaklı sarı labrador. Günler boyunca burada cesetle birlikte kapalı kalmış. Haneye tecavüz için hiç de iyi bir hamle değil bu. Köpek içtiği idrar suyu ve bir paket krakerle hayatta kalmayı başarmış. Hayvan kontrolü ekipleri onu çoktan alıp götürdüler. Eğer Jack için bir hayvan istiyorsan haberin olsun." "Jack'in tüm bildiği uyumak, yemek yemek ve kaka yapmak. Köpeği ne yapacak ki?" Neil "hımm" diyerek bilge bir ifadeyle onu onayladı. "Bu geçici bir dönem olsa gerek." Didi dikkatle köpek dışkılarının üzerinden atlayıp Neil'ı takip ederek küçük salonun içinden daha da küçük duran mutfağa doğru ilerledi. Daracık mekanda yanlarından geçerken onlara sıkıntı vermemek için birkaç olay yeri inceleme çalışanına eliyle selam vermişti. Onlar da başlarıyla bu selamı alıp çalışmaya devam etmişlerdi. Koku göz önüne alınacak olursa Didi onların bir an önce işlerini bitirip buradan gitmek istemelerini anlayabiliyordu. Mutfağın hemen dışındaki bir kapının aralığından tek kişilik yatak odasına giden bir koridor görünüyordu. İçeride ekibin diğer elemanı Phil, sırtı mutfağa dönük biçimde küçük bir masanın başında oturuyordu. Ellerine geçirdiği eldivenlerle kurbağanın dizüstü bilgisayarını inceliyordu. Teknik uzman olarak ön bilgi toplama konusunda ekibin en kalifiye elemanlarından biriydi. Sonrasında elbette bilgisayarı daha detaylı bir adli değerlendirme için diğer uzmanlara verecekti. Ne var ki her soruşturmada olduğu gibi bu soruşturmada da zaman çok önemliydi. Bu yüzden Phil çıkması haftalar sürecek detaylı adli raporu beklemeden gerekli bilgilere bir an önce ulaşma hevesindeydi. Didi ekipteki en yaşlı arkadaşına seslenerek "Selam Phil," dedi. Phil omzunun üzerinden geriye bakıp selam niyetine tek kolunu dalgın dalgın havaya kaldırdı. Phil ancak Didi'nin yüzünü gördüğünde işin aslını anlayabildi. "Sorun Jack mi?" diye sordu. Onun da 4 çocuğu vardı. Didi dişlerinin arasından "Huysuzluğumun sebebi Jack değil," dedi. "Alex mi?" "O da değil. Hemen arkada duran Neil, anne ve babası geliyormuş dedi. Senin anne ve baban var mıydı? Didi boş gözlerle Phil'a baktı. Phil hemen bakışlarını kurbağanın bilgisayarına çevirdi. Bu da Didi'ye en uzaktaki duvarın hemen dibine ahşap küçük bir masa yerleştirilmiş, mutfağa bir göz atma imkanı vermişti. Masanın hemen yanına her an kırılıverecekmiş gibi duran iki ahşap sandalye konulmuştu ve sandalyelerden biri şu an üzerinde oturan cesetle doluydu. Adli tıp uzmanı Ben Whitley cesede doğru eğilmişti. Didi'nin yaklaşmasıyla birlikte Ben gözlerini ona kaldırdıysa da Didi onun arkasındaki Neil'a bakmamak için çabaladığını görebiliyordu. Didi'nin içinden bir an bu geçici bir dönem olsa gerek demek gelmişti. Didi dikkatini yeniden masadaki kurbağana verdi. Adam kahverengi yağlı saçları ve alnının sol tarafındaki iki kurşun deliğiyle orada oturuyordu. Ya gerçekten şişman biriydi ya da fena halde şişmişti. Didi silah sesini hiç kimse duymamış mı diye sordu. Gözleri hala sidik kokusuyla yanıyordu. Ancak şimdi Neil'ın neden bir mendil kullandığını anlayabiliyor ve öğürmemek için kendini zor tutuyordu. Neil dalga geçercesine ''Bu mahallede mi?'' diye sordu. Didi Neil'ın ne demek istediğini anlayarak dudaklarını büzdü. Ölen adamın hayli iri bedeni, sosisi andıran sımsıkı kot pantolonunun ve düğmeleri açık kırmızı pazen gömleğinin içinde sıkışıp kalmıştı. Vuruşun etkisiyle başı geriye düşmüş ve yüzündeki ifade ölüm sertliği sebebiyle ilk 2 ila 6 saatte olduğu gibi donup kalmıştı. Ama son 2-3 günde sertlik biraz geçmiş, kaslar gevşemeye, gerdanındaki ve yüzündeki etler eriyen bir mumdan akan damlalar gibi aşağı sarkmaya başlamıştı. Cesedin bozulma sürecindeki bir sonraki adım çürümeydi. 24 saat içinde vücuttaki bakteriler gaz üretmeye başlayıp şişmeye ve dünya üzerindeki tüm cinayet masası ekiplerinin ve adli tıp uzmanlarının çok iyi bildiği dayanılması güç bir kokuya sebep olacaktı. Karnın hemen altındaki deri ve kasıklar mavi yeşil bir renk alırken, mide ve bağırsaklardaki muhteviyatlar ağızdan, burundan ve anüsten akmaya başlayacaktı. Çürüme gerçekten hoş bir olay değildi ama neticede Didi cesedin o denli bozulmamış olmasından hoşnuttu. Belli ki bakteriler yeni harekete geçmeye başlamıştı, henüz bağırsaklarda bir hareketlilik yoktu. Bu manzarayı daha dayanılabilir kılsa da Didi yine de cesede adli tabip kadar yakın durmak istemezdi. Yüzündeki şüpheci ifadeyle ''Bu durumda cesedin 3 ya da 4 günlük olduğunu düşünüyorsun öyle mi?'' diye sordu. Ben dudaklarını büzerek düşündü. ''Düşük sıcaklıklar cesedin bozulmasını engeller. Binanın soğukluğunu göz önüne alacak olursak bu bize cesedin bozulma sürecinin neden yavaş olduğunu açıklayabilir.'' Ama cesedi açmadan da kesin sebebi söyleyemem. İlk izlenimlerin ne yönde? Ben ölüm sebebi muhtemelen alnının sol tarafına aldığı iki kurşun yarası dedi. İki el ateş edilmiş yakından ve birebir. Yaraların etrafındaki barut izlerine ve kurşun deliklerinin birbirlerine olan yakınlığına dikkatini çekerim. Birinci kurşun yarasıyla ikincinin arasında 1,5 santimetre bile yok. İnfaz usulü mü? Didi cesaretle kendini zorlayarak daha yakından bir göz atmak için yaklaştı. Karşı koyduğuna dair bir işaret var mı?
Yok.
Didi bana koşulsuz güvenirdi. Ben şehirdeki en iyi adli tıp uzmanlarından biriydi. Ne var ki Didi kendini kurbanın ellerini incelemekten alamıyordu. Çünkü hiçbir karşı koyma girişiminin olmayışı ona biraz anlamsız gelmişti. Kim mutfak masasında oturup da gıkını bile çıkarmadan ona ateş edilmesini izlerdi ki? Didi intihar olmadığından emin misin diye sordu.
Ortalıkta silah falan yok, ellerinde barut izine de rastlanmadı diyerek açıkladı adli tıp uzmanı.
Sonrasında Didi'nin bulgularını sorgulayışına sitem ederek, tabii eğer kafasına sıktıktan sonra ellerine geçirdiği eldivenleri sıyırıp silahı saklamadıysa diye ekledi. Didi onun ne demek istediğini anlamıştı. Yeniden Neil'a döndü. Kapıda zorlama var mı? Kızıl kafalı sırık başını iki yana salladı. Bu haliyle çok kibirli duruyordu. Olay yerine ilk gelen ekibi içeriye apartman yöneticisi almış. Kapının kilidiyle oynandığına dair herhangi bir bulguya rastlamamışlar. Pencereler de sağlam.
Zaten zorlanıp açılamayacak kadar da eskiler.
Didi ekip arkadaşını dikkatle süzdü. Hala söylemeyeceksin değil mi dedi.
Aa.
Didi pekala pekala diyerek söylendi. O halde oyun başlasın. Olay yerini incelemeye devam etti. Kurbağanın altındaki kurşun delikleri küçük ve yuvarlaktı.
Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 39.